بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Perşembe akşamlarında bahsimiz akaid ve fıkıh konularını ele alıyorduk. Geçen hafta akaid konusu üzerinde bir bahsi başlattık. Bahsimiz yarım kaldığı için ve bu konuyu bitirmeden fıkıh konusuna geçmemiz doğru olmayacağından, yine müsaadenizle yani bu yarı kalan konuyu arz edeyim ki bir yere kadar vardılar. Ondan sonra tekrar sırasıyla bir hafta, fıkıh bir hafta akaid konusu ele alacağız. Tabii bu bahslar arz edeyim ki ilk başta biraz ilmi olduğundan dolayı sizden ricam biraz yorucu olsa da bile tahammül etmeniz. İnşallah ilerledikçe insan bu konularda sonuç elde etmeye başladığında faydasını tam ve hazzını almış oluyor. Şimdi sonuç elde etme durumunda olmadığımız için arz edeyim ki biraz bahis kuru ve ağır gelebilir. Onun için ricam biraz yorucu bile olsa tahammül edin. İnşallah bir yere vardığımızda göreceksiniz ki bu kurduğumuz mukaddimelerden çok, yani hayati sonuçlar çok önemli. Yani insanın diyeceğimiz yani hayat meselesi olabilecek, hayatı sonuçlar olabilecek sonuçlar elde edeceğiz. O zaman insan haz duyacak bu bahslarda. Dedik ki geçen hafta akaid konusuna girmeden ilk başta hemen iki soruyla karşı karşıya kalınmaktadır. Yani bu iki soruyu hem bir inanca inanıp da o inancı anlamaya çalışanlar sormuşlardır. İnanç sahipleri de sormuşlardır bu iki soruyu. Geçen hafta arz etmiştik, yine tekrarlayacağım. Ve hem de inanmayanlar, hem inananlar ve hem inanmayanlar bu inanç konusuna girmeden önce iki tane soru soruyorlar. Birinci soru şudur ki bu inanç meselesi, bu inanmak meselesi, Allah'a inanmak, dine inanmak, dini kavramların tamamına inanmak, din olgusu bir genel anlamda nereden beşerin fikrine de doğmuştur? Beşer bu konuyu nasıl müteveccih olmuş? Beşerin zihni bu konulara nasıl yönelmiştir? Bu soruyu sorurken şu açıdan sormuşlar. Yani mesela insanın bir takım zihnini meşgul eden şeyler, bakıyorsun ki insanın ihtiyacından kaynaklanır. İnsanın ihtiyacı var diye bir şeye muhtaç olur, ihtiyaç duyuyor. İhtiyaç duyduğundan dolayı da hemen zihni o ihtiyacını gidermek yönüne teveccüh eder ve o konuyla ilgilenir, muhtaç olduğu konuyla ilgilenir. Örneğin mesela diyelim ki insan meskene ihtiyacı var. Dolayısıyla mesela mesken yapmak, mühendislik konusu insanı ilgilendirir. Niye? Çünkü bilahare insan bir ev ve oturması gereken bir meskene ihtiyacı var. O halde insanın mühendislik gibi konularla teveccüh etmesi doğaldır. Niye? Çünkü ihtiyacı var. Bir ihtiyacını karşılayan bir konudur. Ve keza bütün bu gibi konular insanın mesela diyelim ki zihninin yönelmesine yol açıyor. Bakıyorsun ki alt yapısında, bunun altında ihtiyaç yatıyor. Beşerin ihtiyacı var diye insan tabi olarak ihtiyacını karşılamak üzere o konuya teveccüh etmiş. O konuyla ilgilenmiş, düşünmüş. Orada bir şey üretim yapmış, üretmiş ve bir ilim elde etmiş, bir sonuç elde etmiş. O ihtiyacını karşılamıştır. Beşer mesela diyelim ki ilk başta fazlen diyelim ki o ilk insanlar ekincilik, çiftçilik bilmezlerdi mesela, bağ, bostan mesela. Bu konulara nasıl yöneldiler? İhtiyaçları vardı yani yemek, içmeleri temin etmek üzere. Gördüler ki bir yerde de bir takım şeyleri üretmeleri lazım. Dolayısıyla mesela diyelim ki ekincilik şeyi, dalı insanın zihnini meşgul etti. Çeşitli şeyler üretti beşer. Burada bir ilim de ortaya koydu. Arz edeyim ki o halde demek ki veya mesela diyelim ki insan hastaladı tıbba. Hastalığının çaresini aramak üzere çare aramaya koyuldu. Tıp denilen bir ilim ortaya çıkmış oldu. Dolayısıyla bir takım ilimlere, bir takım bilgilere insanın teveccüh etmesi doğaldır diyorlar. Mesela insanın çünkü bilahare ihtiyacından dolayı o konuya teveccüh etmiş. Doğal. Ama din, inanmak, yani dini kavramlar, melek gibi, bilmem kıyamet gibi, ruh gibi, Allah'a inanmak gibi, arz edeyim ki bu gibi konularda peki buna nasıl arz edeyim ki zihin teveccüh etmiş? Yani beşerin burada ihtiyaç durup dururken ne ihtiyacı var dine, dini kavramlara yönelmesine? Beşeri buna, zihnini bu konuya yönlendiren faktör, sebep nedir? Bu soru. Bunu hem inananlar sormuşlar ki kendileri diyorlar ki bizi bu konuya ne yönlendirdi onu bulmaya çalışmışlar. Hem de inanmayanlar soruyor yani. Diyorlar ki inanmayan mesela materyalistler, onlar diyorlar ki tamam yani biz anlıyoruz ki kendi bu işlerden meşgul olmamız ama dinle niye meşgul olduk biz? Beşer durup dururken dinle, din kavramı nereden onların hayatına girdi? Buna bir bilimsel açıklama getirmek üzere bu soruyu sormuşlar. Arz edeyim ki bu o halde birinci soru. Bu dini inanış beşerin zihninde nasıl yer buldu sorusu. Nereden ve nasıl? İkinci soru, hala buldu, gerekli midir ki yani? Tamam, zihnimize gelen birçok şeyler var ki gerekli olmayabilir. Şimdi biz, tamam, birileri zihne geldi. Şimdi bu konuyu üzerinde durmamız gerekiyor mu? Buna vakit ayırmamız gerekiyor mu? Bu konuda çaba harcamamız gerekiyor mu? Bu konu üzerine eğilmemizi zorunlu kılan faktörler nelerdir? Ne gereği var bu konulardan biz meşgul olalım? Özellikle mesela bu soruyu inanmayanlar daha fazla soruyorlar. Diyorlar ki kardeşim bakınız bizim insanların birçok dertleri var. Ekonomik sıkıntılar var, siyasi sıkıntılar var, bilmem toplumsal birçok sorunlar var. Siz geliyorsunuz mesela diyelim ki beşerin büyük bir vaktinde din ne ayırıyorsunuz? Bırakın gitsinler onlar kendi o sorunları çözsünler, gitsinler ekonomik sıkıntılarını çözsünler, siyasi, toplumsal sorunları çözülsün. Niye bunları mesela diyelim ki bu konuda tutuyalım? Beşerin ne gereği var bu konuda kendilerini yorsunlar? Gibi soruyu soruyorlar, tenkit ediyorlar. Bizim bu konuda vakit ayırıp fikir yormamızı zorunlu kılan sebep nedir diye soruyorlar. Ve keza inananlar da soruyor ve cevap veriyor. Geçen hafta arz edeyim ki, arz ettik ki inananların ilk önce cevaplarını arz edeceğiz. Bu konudaki düşüncelerini, fikirlerini. Daha sonra da inanmayanların düşüncelerini, fikirlerini ortaya koyup onlara biz eleştiri yapacağız. Onlar bir tekim bizi eleştiriyorlarsa biz de onları eleştireceğiz yani. Tabii bu konular bizim mesela diyelim ki aklımızı ilgilendiren konulardır. Biz kendi aklımızla onların mesela diyelim biz kendi aklımızla bizi ikna edecek, bize bu konuyu aydınlatacak cevaplar vereceğiz. Sonra bizi ikna eden cevaplardan sonra her iki alanda cevaplar vereceğiz. Daha sonra onlara döneceğiz, diyeceğiz ki sizin bu konuya vermiş olduğunuz şu şu cevaplar doğru değil şu nedenle. Az edeyim diye bahsi şey edeceğiz, ele alacağız. İkinci sorumuza kısa bir cevap arz etmiştik geçen haftada. Şimdi yine bir hatırlatıp birinci soru üzerinde duracağız. İkinci soru nedir? Ne gereklidir? Yani zorunlu mudur bu konu? Bizi bu konuya eğilmemiz gerekli midir? Yani bu kadar önemli bir konu mudur ki? Ya olmazsa olmaz mıdır? İnananlar diyorlar ki kardeşim bu olmazsa olmazdır. İlla gerek bu konuyu biz bahsedelim. Niye? Diyorlar ki kardeşim biz varlık alemini anladık, çözdük, bildik, gördük ki bizim insan olarak kemale ermemizi, olgun olmamız, saadete ulaşmamız, mes'ud olmamız, saadet. İnsanın saadeti ister dünya ve ister biz biliyoruz ki dünyada da tek dünya değil, öteki yaşam. Dünya ve dünya ötesi yaşamında İnsanın saadeti ve kemalı ve huzuru ve rahatlığı bu konuya bağlıdır. Bu konuyu çözmedikçe beşer, bu konuyu, bu inanç konusunu tamamıyla çözmedikçe ve anlamadıkça beşer ne dünyada ne ahirette mes'ud değil, kemale ermiş değil. Niçin? Diyorlar ki biz çözdük ki bu alemin bir yaratanı var, Rabbi var, bir maliki var. Beşerin saadeti ona yakınlaşmaktadır. Beşer hem dünyada ve hem ahirette saadetini Allah'a yakınlaşmadan, yani yaratana yakınlaşmadan elde etmesi mümkün değil. Kemalini elde etmesi mümkün değil. Yaratanı tanımadan da ona yaklaşmak olmaz. Onun dinini bilmeden de onun arz edeyim ki yolundan gitmek olmaz. Dolayısıyla beşerin saadeti ister dünya ve ister ahiret saadeti ve kemali bu konuya bağlıdır. Zorunludur. Olmazsa olmazdır. Dolayısıyla bu bize en elzem konudur. Her şeyden önce, bütün ihtiyaçlarımızdan önce. Yemeğimizden, içmeğimizden, meskenimizden, evimizden, toplumumuzdan, siyasetimizden, her şeyimizden önce bu konu gelir. Niçin? Çünkü bizim bütün yaşamımızın hedefi, tek hedefi kemale ermek, saadete ulaşmaktır. Evim de bunun içindir, yaşamım da bunun içindir, siyasetim de bunun içindir, varlığım da bunun içindir. Dolayısıyla madem ki ben fakat bunun için isem, ve ancak bununla ben mes'ud ve olurum ve saadete erir isem, o zaman bu konuya ben, yani olmazsa olmaz bir zaruret konusudur. En önemli konudur bu. En gerekli konudur. En kaçınılmaz konudur. Ve aynı zamanda en kutsal konudur. Yani ben beşerin fikrini meşgul edecek, beşere fayda verebilecek, en büyük faydayı veren de budur. Hiçbir fayda bunun kadar faydalı değil. Bir ev yapıyorum faydası bir ömür boyudur mesken olarak. Ondan sonra bana faydası yok. Çalışıyorum, yemek yapıyorum, bir mideyi doyurana kadar faydası var. Mideyi doyurduktan sonra bir fayda o kadar, onun faydası yok. Ama bu konu öyle bir fayda bana sağlıyor ki bu fayda hem burada beni mes'ud kılıyor ve kamil ediyor, hem ben diyorum bu sadece bu yaşam bir basit bir yaşamdı. Hem de asıl yaşamımda beni kamil, kemale erdirip ve mes'ud ediyor. Bundan daha önemli fayda var mı? Bundan daha önemli konu var mı? Bundan daha önemli olmazsa olmaz var mı? Dolayısıyla bir kere sorma, niçin gerekli midir? En gerekli konu bu konudur. En kutsal konu da bu konudur. Ben beşer olarak hiçbir konu bunun kadar benim için önemli değil. O zaman ikinci soruya benim cevabım, inanan olarak diyorum. Yani inanan kimsenin cevabı. İnanan olarak diyorum ki bu en önemli, en zorunlu konudur. Bitti. Niçin? Çünkü bakıyorum ki benim kemalim ve saadetim buna bağlıdır. Beşer olarak da hepimizin yaşamından hedef kemal ve saadettir. Budur. Başka bir şey var mı? Benim cevabım bitti bu konuda. Birinci konuya gelince nasıl oldu bu fikir benim zihnimde doğdu ve beni bu konuya yönlendiren konu nedir? Dedim ki cevap olarak, kardeşim bunu da yine kendi iç vicdanıma, kendi yaratılışıma müracaat ettiğimde görüyorum ki bu konuda beni bu konuya müteveccih ettiren ve bu konulara, bu araştırmalara iten faktör, beni bu konuda harekete geçiren unsur bizatihi benim kendi içimdedir. Ben bir beşerim, insan. İnsanın en önemli hususu, özelliği, onun ayrıcı özelliği nedir? Akletmesi, anlaması ve yorumlaması ve tahlil etmesidir. Beşerin en önemli hususu budur. Ben beşer olarak kendimi bilir bilmez hemen istiyorum ki anlayayım. Neyi anlayayım? Bir, kendimi anlayayım. İki, çevremi anlayayım. Üç, nereden geldim, nereye gidiyorum, benim şimdi durumum nedir, ben şimdi nasıl olmalıyım, akıbetim ne olacak? Bunları anlamalıyım ben. Ben beşer olarak en önemli bilgi olarak, en kaçınılmaz bilgi olarak, en zorunlu bilgi olarak kendimde ki bilmek istediğim bir bilgi. İstiyorum ki bileyim, istiyorum ki çözeyim. Çözmek istediğim bilgi olarak, konusu olarak budur. Nedir? İstiyorum ki ben varlık alemini çözeyim. Varlık alemini çözeyim. Neyini çözeyim? Bileyim ki ben neyim? Varlık alemi nedir? Nereden geldik? Neredeyiz? Nereye gidiyoruz? Yani bilgi edinme, bilinçlenme işgüdüsü. Bu benim içimdedir, fıtratımdadır. Bu beni işte itiyor, bu beni arz edeyim ki zorunlu kılıyor, mecbur ediyor ki bu konuları sorayım, gideyim bakayım ki yani din var mı, yaratan var mı, bu alem nedir, nereden gelmiş, nereden başlanır. Zaten siz de bunu araştırıyorsunuz. Sizin kendiniz de, inanmayanlarınız da yine bu dürtüyle hareket ediyorsunuz. Bu insanın kendi içinde olan bir unsurdur. Fıtratımda buluyorum bunu. İnsan olarak ben hem insan olayım hem de araştırmayayım. Hem soru sormayayım. Bu mümkün mü? Mümkün değil. İnsan, madem ki insanız, yani insan ki akletme kabiliyetimiz var. Ha bir insan mümkündü ne ola? Hasta ola, deli ola mesela. Yani nakiz dünyaya gelmiş ola. O insanlık özelliği ona kamil verilmemiş ola. Hala niye verilmemiş onun ayrı mesele. Onun kendisini de anlamak yine gerekiyor. Ben insan olarak bakıyorum ki birimiz insanın o ayrıcı özelliğini kamil olarak sahiptir. Hatta birisi ileri seviyede sahiptir. Birisi de eksiktir bu. Nakısul hilgadır. Dünyaya gelmiş benim gibi anlayamıyor. Benim gibi düşünemiyor insan gibi. Arz edeyim ki doğru yanlışı ayırt edemiyor. Varlık alemini çözemiyor. Aynen diğer canlılar gibi konumdadır. Soruyorum diyorum ki ya bu şekil itibariyle bendendir. Benden meydana geldi. Bu insan niye böyle oldu diye soruyorum. Bunu sormak da yine soruyorum. Dolayısıyla biz birinci konu ki bize din konusunda din kavramlarını bizim zihnimize gelmesini sağlayan sorularını ve bizi bu konulara iten, araştırmaya iten birinci faktör dedi ki kendi içimizdeki bu fıtratımızdaki bilinçlenme işgüdüsü. Bu geçen haftaki bahsimizin özeti. Başka var mıdır bu bizim kendi içimizde, fıtratımızda bizi bu konuda araştırmaya iten diğer faktörler ki kendi vicdanımıza müracaat ettiğimizde bakalım görelim ki az edeyim ki bunu kendimizde var böyle bir unsur, böyle bir faktör ki içimizde. Başka yeri aramayalım. Bu kendi içimizdeki faktörleri ön plana çıkarmanın da sebebi var. İnşallah bunun sebebini daha sonra inanmayanların bu konuya verdikleri cevabı, görüşlerini anlattığımızda tam net olarak ortaya çıkacak. Niye? İnananlar özellikle bu konuyu ön plana çekiyorlar. Onların verdikleri cevabı ortaya koyduğumuzda bu konu daha da netleşecek. Şimdi onların cevabına işaret etmiyorum. Yani biz insan olarak birinci unsur kendimizde gördük ki bizim en önemli özelliğimiz bilmektir. Niye dini kavramlara yöneldik? Bilmek istiyorduk. Neyi bilmek istiyorduk? Nereden geldik, nereye gideceğimizi bilmek istiyorduk. Bu kadar. Bas. Bu sizde yok mu bu soru? Var. Herkeste var. Peki başka bir faktör kendi içimizde bulalım ki bizi bu konulara eğilmeyi bize arz edeyim ki bizi bu konulara eğildire ve ite bu konuya, araştırmaya, zorluya başka bir şey var mı içimizde? İçimizde olan özelliklerden kendi yaratılışımızda diyor var. Bir başka özelliğimiz daha var. O da bizi yine bu konuya yönlendiriyor. Hangi? Diyor ki bak siz insan olarak biz kendimize baktığımızda görüyoruz ki biz her insan her zaman ister ki kendisine yararlı olan şeyleri kazansın, elde etsin. Eğer bir yerden bir yarar geleceği, bir şeyden bir yarar umarsa hemen onun peşine düşer. Yararlı şeylerin peşine düşüp elde etmek özelliği var mı bizde? Vardı tabii yani var. Biz diyor, bizden diyoruz ki ya yeni bir mesela diyelim ki ekonomi, dünya yararlarını faz edelim. Ya işte şu konuda gelecek yıl mesela bu konu çok faydalı bir kar getiren iştir. Hemen plan proje o işi biz herkesten önce alalım diye. O işi biz yaratalım, o işin biz sahip olalım, o karı biz elde edelim diye işin peşine düşüyoruz. Bu işin bize bu konuya iten, bu konuda bizim emek vermemizi, kafa yormamızı bizi bu konuya iten hangidir? O kendi yararını isteme, kendisine yararlı olanları elde etme duygusu, hissi. Bu var. İki, zararlı şeylerden de kaçınma. Biz insan olarak kendimizi buluyoruz ki, eğer bir yerden duysak bir şeyden bize zarar gelecek, zararlıdır o, elimizden geldiği kadar o zararlı şeyden uzak durmaya, ondan kaçmaya çalışıyoruz. O zararın içerisinde düşmemeye çalışıyoruz. Bizde bu özellik var ki, eğer bir şeyde yarar hissedersek onun peşine düşeriz, zararlı şeylerden de elimizden geldiği kadar uzak durmaya çalışırız. Bu bizim kendi içimizdeki bir duygumuz, hissimiz. Peki, tamam. Bunun dinle ne alakası var? Diyor ki, az edeyim ki kardeşim, bunun dinle şu alakası var. Bu duyguya sahip olan insan, öte yandan görüyor ki, içerisinde, insanların içerisinde, bir takım insanlar, çok dürüst insanlar, çok sağlam insanlar, çok akıllı insanlar, en emin insanlar ortaya çıkıyorlar, diyorlar ki ey insanlar, bak siz ki böyle hep yararın peşinde zarardan kaçınasınız, kaçınıyorsunuz ya, yararın peşindesiniz ve zarardan kaçınıyorsunuz ya, ben sizin ufkunuzu açıyorum. Sizin önünüzde öyle bir büyük yarar var ki o yararı elde etmediğiniz takdirde bütün yararları elde etseniz onun yanında hiçtir. Bütün dünya onun yanında hiçtir. Öyle bir yarar önümüzde var ki, o yararı eğer elde etmezseniz ise, bütün dünyanın yararlarını siz elde etseniz bile bir yarar elde etmiş sayılmazsınız. Bütün dünyanın yararı ancak meta-u galil, az bir şey, hiç pek değeri olmayan, onun yanındaysan hesaba gelmeyen. O hangi yarardır? Diyor ki bak ben size haber veriyorum, sizin önümüzde yaşamınızın sadece dünyayla sınırı değil, dünyanın ötesinde bir yaşam var, orada siz daha ebedi yaşayacaksınız. Orada cennet denilen bir yarar var. O cennet denilen yarar öyle bir yarardı ki, eğer onu elden verirseniz ise ömür boyu dünyanın saltanatı da bile, dünya değil bütün evrenin saltanatı sizin olsa hiçtir. Bak o yararı ben size teveccüh kılıyorum. O yarar nedir? O da sizi yaratanın size kıyamette verebileceği cennettir. Öte yandan, ey insanlar siz ki istemiyorsunuz ki eliniz sıcağa soğuğa hiç dokunmaya, hiçbir zarara uğramayasanız, önünüzde öyle bir tehlikeler, öyle zararlar var ki, o zararlara eğer kendinizi korumasanız, o zararlara düşseniz, sen dünyanın zararı, dünyanın bütün belası, o belalar karşısında, o zararlar karşısında hiç sayılmaz. Nedir o da? Cehennem diye bir bela var, bir zarar var. Bütün bunlar sizin yaratanınızın size programladığı bir programdır. Bunu değiller, bizi böyle bir kara, böyle bir zararı önümüze koyuyorlar. Öte yandan görürek ki bunlar bu iddialarında çok sadık insanlar olurlar. Sözlerin arkasında dururlar. Hem de hiçbir kusur bulmadığımız insanlar bu bilgiyi bize getiriyorlar. Nitekim Peygamberimiz ilk olarak az edeyim ki insanlara o Mekke'de şey derken tebliğini, dinini peygamberine açıklarken dedi ki ey Mekke halkı, ey beni Abdülmuttalib, bakınız ben size öyle bir yarar getirmişim ki hiçbir yara bu yararla nedir mukayese edilmez. Ve öyle bir zarardan sizi korkutuyorum ki hiçbir zarar o zararın karşısında zarar sayılmaz. Bak beni nasıl biliyorsunuz? Emin insanınız. En eminimizsiniz, en dürüst. İşte dedi ben. Onu haber getiriyorum size. Yaşam bu değil. Burası meta-ı kalil. Burası aslen hiçbir şeydir onun karşısında. Bunu duyuyor ve bu bilgiyi veriyor. Üstünde de duruyor, fedakarlık ediyor ve bütün varlığını onun yolunda koyuyor. Ben insan olarak bunu görünce, bu davayı görünce, bu kadar emin insanların bu umurdaki bu çabasını, hizmetini görünce, bu bilgiyi, bu haberi duyunca, yani benim bu içerimdeki bu dürtü, bu his, hiç beni şey etmiyor mu, dürtmüyor mu ki? Ya bir bak hele ya, bu ne diyor yani? Eğer doğrudan öyleyse, ya doğrudan öyleyse, deyip bir araştırmaya beni itmez mi? Her mutlaka bu bilgi, böyle bir durumla karşılaştığımızda bu his hemen bize emreder ki, der ki ya bir kendine gel, bir bak hele bu davayı bir incele. Eğer doğruysa ki bu yararı, bu faydayı elden verme, ki versen ki zarar etmişsin. Eğer doğruysa bu tehlikeyi kendin atma. O zaman bu dürtü, yani hangi dürtü? Yararın peşine takılma, yarar kazanma ve zarardan kaçınma dürtüsü, bizim içimizdeki bu dürtü, diyor git bu konuları incele. Din kavramları üzerinde dur, bak doğru mu doğru değil mi? Eğer doğruysa o zaman ona boyun eğ. Doğru değilse de o zaman kendini güvene almış oluyorsun. Öyle ihmalsızlık mesela söz konusu olmaz. Yani bu mesela aynı buna benzer. Bize mesela diyelim birisi bir yol ayrımına gelelim. İki tane yoldur. Her bir yolun başında birisi var, bu yolun başında birisi var. Birisi diyor ki bu yol tehlikeli, buraya gitsen düşman ileride hırsızlar var, seni yakalayıp yok edecek. Birisi diyor o yoldan gitsen ileride tuzak vardı, o tuzağa düşeceksin. E burada biz ne yaparız? Yani araştırırız diye yani yola bir bu yolu hiç tercih etmeden bu yolu o yolu bir araştıralım bakalım ya. Ya kendimizi tehlikeye atmayalım diyoruz ya. Ben başımı alıp bu yoldan gideyim ileride ölümle karşı karşıya. Bu yoldan gideyim tehlikeyle karşı karşıya kalayım. Olur mu? Tamam. O zaman ne yaparız? Önce yola koyulmadan önce incelemeye koyuluruz. Bu da arz edeyim ki ikinci dürtü ki beşeri kendi içerisindedir. Bu dürtü beşeri mutlaka bu konularda kendisini tedbir almak namına araştırmaya itmektedir. Üçüncü bir dürtü daha var içerisinde beşeri. Biz insanız. İnsan bir özelliği de şudur ki hiçbir zaman minnet altında kalmak istemez. Her zaman iyiliğin karşısında nedir? Bir teşekkür borcunu kendisinde hisseder. Her insanda bu var. Yani iyiliğe karşı teşekkür. Olmaz ki diyelim ki bir insan olsun ki insanlık duyguları onda var. Ama öyle bir insandır ki yapılan iyilikler karşısında mesela hiç böyle yani bir teşekkür bile hissetmez. Az edeyim, bu insan mümkün değil. Her insanda iyiliği karşısında teşekkür borcunu kendisinde hisseder. İnsan böyleyken kendisini gözünü açıyor, görüyor ki bir evrende yaşıyor ki onda her türlü iyilik bunun için hazırlanmıştır. İlk başta kendisinde görüyor ki ya buna mesela göz verilmiş, kulak verilmiş, el verilmiş, ayak verilmiş, akıl verilmiş, arz edeyim ki böyle güzel güzel vücudu yani kendi varlığında ne kadar güzel donatılmış, yaratılmış. Ve görüyor ki bunu kendisi yapmamış. Yapılı olarak dünya var bir baş yapılarak dünyaya gelmiş. Ama çok güzel yapılmış. Yapı olarak. Öte yandan görüyor ki buna enva-i nimetler, bütün ihtiyaçlarını, her ihtiyacının karşısında bir sayamayacağı nimetler ve karşılıklar bırakıldığını görüyor. Tekim Allah Teala diyor ki en teavudu nimet Allah la tosuha. Ya bir evrende kendisini buluyor ki oradaki nimetleri saymaya kalksa sayması mümkün değil. Sa'di'nin tabiriyle çün nefes furu mirevet mumiddi hayates ve berayet müferrihizat. Her nefes almasında, nefesi içeri çektiğinde hayatı sürekliğini sağlar. Her nefes alması. İçeriye gelen nefesi dışarı verdiğinde içerideki o karbondioksit falan gibi şeyleri ya zararlı şeyleri dışarı atar, insanı rahatlatır. Her nefeste, bu nefes almanın kendisi çok güzel bir nimetmiş. En güzel nimetlerden bu insan kendisinden buluyor. Bu kadar nimetler içerisinde bu yandan insan diyor ki ya iyilik karşısında insanın kötülük yapması ve iyilik yapana hiç teşekkür etmemesi nasıl bir şeydi? Diyor, çok kötü bir şeydi ya. Hel ceza ol esen ile lehsan. İyiliğe insan en azından bir iyilikle ve teşekkürle karşılık vermesi gerekiyor. Bu kendisini sonsuz nimetlerle donatılmış bir yurtta bulan insan hemen bu dürtüsü diyor ki ya bak hele bunlar bu nimetin kaynağı nereden? Bu nimetleri birisi verdi mi sana? Bu nimetin menşei hangisidir, kimdir, nedir? Bunu tanı, bil. Eğer bu nimetin ardında bir nimetlerin ardında bir mun'im var ise, bu nimetlerin ardında bir nimet veren var ise, onu bir tanı, teşekkür et ona. Onun için insan hemen bu dürtüyle varlık alemindeki nimetlerin menşeini aramaya koyuluyor. İnsan bu nimetlerin sahibini bulmaya çalışıyor. Bu yüzden bakıyoruz ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de de bizi araştırmaya itmek namına bu yönü, bir de bu yönleri bizim hatırımıza getiriyor. Diyor ki bakınız size ne güzel nimetler verdik. Bu nimetlerin sahibini niye aramıyorsunuz? Okuyorum size. Huvellezî sekhara el-behre lite'ekulu minhu lahman dariyya. Bakınız o denizi size musahhar kıldık deniz. Taze taze et oradan yiyesiniz diye. Balıklar. Ne güzel taze et oradan çıkarıp yiyorsunuz. Sonra sadece hilyeten telbesunaha. Bir de oradan nedir? Zinet şeyleri. İnciler çıkarasınız. Sizleri süsleyen inciler. Ve teren fulke mevâhire fîhî. Deniz. Bu şeyi, denizleri yaptık burada. O büyük gemilerin orada böyle yerleştik, durduklarını görersin. Ki bu gemiler nimetleri taşırlar bölgeden bölgeye. Bu gemilerin hareket edecek denizini kim yarattı? Bunlar nimettir. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ İşte bunları yaptık ki, bunları veriyoruz size, hatırlatıyoruz. Şayet şükredesiniz diye. Yani bu nimete bakanda bir hakkınıza gelir ki, ya bu nimetin sahibine bir şükür lazım, şükrederiz diye. اللّٰهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحَرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكِ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ Gökte olan her şeyi size musahhar kıldık. Güneş, ay, yıldızlar, atmosfer, yağmur, arz edeyim ki rüzgar. وَمَا فِي الْاَرْضِ Yerde olan her şey sizin elinizde. جَمِيعًا مِنْهُ اِنَّ فِزَاكِ لَا عَيَاتٍ لِقَوْمُ يَتَفَكَّرُونَ Bu nimetleri gördüğümüzde siz düşünersiniz ki, bu nimetler ve bu varlıkların menşei nedir? İşte az edeyim ki bizi araştırmaya iten faktörlerden birisi de bizim kendi içimizdeki olan yapılan iyiliğe karşı teşekkür borcu. Bu var. Bu insanı araştırmaya etmekte yeterlidir. Niye başka yere gidelim? Bu bizim içimizdedir. Arz edeyim ki başka faktör var mı? Diyorlar evet, başka faktör de var. Aslında efendim diyorlar ki bakınız siz eğer kendinize dönüp bir kendinize baksanız görecekseniz ki din hissi, inanış hissi, tapma hissi, bir yüce varlığa karşı boyun eğme, itaat etme hissi, bu bizatihi sizin varlığınızın bir parçasıdır. Her insanın içerisinde var. İnsan ola ve o insanda inanma denilen bir boyut olmayan söz konusu değil. Her insanın içerisinde insanın iç dünyasını teşkil eden boyutlardan birisi de inanma hissidir. Sen bu duygu içinizdedir sizin. Bu duygu özellikle sizin her halde var bu sizde. Ama özellikle sıkıntılı anlarınızda, darda kaldığınızda, çaresiz olduğunuzda bu duygu sizin içinizde ön plana çıkar. Öyle ki çareleriniz tükendi, bakarsınız ki içerinizden bir ses sizi, içerinizden bir his, bir duygu, yalvar, dua et. Bir varlık var, bir güç var ki sana çare bular. Derdine çare olabilecek bir makam var, bir varlık var, ona yakar diye, ona yalvar diye bu his sizin içerinizden gelmeye başlar. O dar anlarınızda, tek başınıza kaldığınızda bu his size ortaya çıkar. Ama bu his mümkündür geniş anlam, geniş anlarınızda sizin başka şeylerden meşgul olduğunuz zaman sönük olabilir pek. Yani çok görünmez olur. Var ama görünmür. Örtülür. Ama özellikle artık o sizi meşgul eden başka şeyler gözümüzün önünden gittikten sonra eliniz onlardan koptuğunda bu tek başına o zaman sizin içinizde sizinle baş başa kalır. Allah Teala da özellikle bu boyutu Kur'an-ı Kerim'de birkaç ayetinde beyan diyormuş. Yani insanın sıkıntılı anlarında bu boyutunun ön plana çıkacağını hem Kur'an-ı Kerim'de hem de hadislerimizde, Peygamber ve Ehl-i Beyt'ten gelen hadislerde vurgulanmıştır. Allah Teala buyuruyor, "Huvellezî yuseyyirukum fil berri vel behr." Sizi karada, denizde yürüten odur. Nerede odur? Yani çünkü güç ondan geliyor ya, sizin aslında kendinize baksanız hiçbir şey sizin kendinizin değil. Hepsi başka yerden geliyor. Sebebi yani en vazı. Başka yerden olmazsa benle hiçbir insan gerek nedir? Çolak olmuyor değil mi? Mesela yani şel olmuyor. Bir de bakıyorsun ki bir damar tıkandı hemen bu kol ki böyle pehlivan koruyu tuttuğunu koparırdı. Parmağını nedir? Kıpırda damar. Başka yerden geldiği için yani o alındı daha düştü yere. Dolayısıyla odur yürütür bizi diyor ki menem sizi yürütürem. Karada ve denizde. Ancak hatta izâ kuntum fil fulki ve cereyne bihim bi rihin tayyibe. Siz bir gemiye binip de denizde güzel bir rüzgarla geminiz hareket ettiğinde o güzel esinti böyle ferah verici o esintiyle hareket ettiğinizde ferihü buha. Çok böyle sevinçli olursunuz, rahatlarsınız böyle huzurlu içerisinde. O anda birden ca'et harihun hasif. Bir fırtına kopup da fırtına gelirse. Ve ca'ahumul mevc min kulli mekan. Dalgalar her taraftan geminizi sağa sola savururken ve zannu ennehu muhite bihim. O zaman ki artık bu güman, bu his sizde geldi ki artık dalgalar sizi sardı da andır ki siz batacaksınız. İşte onda de'evullaha muhlisine lehuddin. Artık başka bir şey yok. Gemi fayda vermiyor. Gemi o an bir an yaprak gibi düşüp kalkıyor. Yüzme fayda vermiyor. Dalgalar öyle ki götürüp yutup gidiyor. Arz edeyim ki o zaman artık kaldığınızda de'evullaha muhlisine lehuddin. Halis bir niyetle elinizi açarsınız. Ya Rabbi, Ya Rabbi etmeye başlarsınız. Allah'a dua edersiniz. Ne? لَيْنْ اَنْجَيْتَنَا مِنْ هَوْضِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ Ya Rabbi eğer buradan bizi kurtarırsan gerçekten şükredeceğiz sana diye. Şükredenlerden olacağız deyip Allah'a da söz verirsiniz. Ya Rabbi kurtar bizi buradan ölümden. Bundan sonra artık hiç yanlış yapmayız diye dua edersiniz. Başka bir ayet-i kerimede ve izâ messel insâne durru. O zaman ki sıkıntı insana dokundu. Dur, hastalık. O zarar. O zarar insanın kendisine dokunduğunda. Deâne le cenbihi o gâiden o gâimen. Bizi çağırar. Yattığı yerde, oturduğu yerde, ayakta. فَلَمَّا كَشَفْنَ عَنْهُ الدُّرَّ مَرَّكَنْ لَمْ يَدْعُنَا اِلَى دُرٍ مَسَّهُ Ama ile ki o hastalığı, o çaresizliği, o kanseri ondan aldıktan sonra, biraz daha kendisini güçlü bulduktan sonra, o giden güç geldikten sonra unutar. Sanki o dün o yalvarıp yakaran kendisi değilmiş ki. Bunlar nedir? Gösterdik yani bu ayetleri okuyorum. Bundan dolayı ki örnek verdim yani ayet-i kerimede. Ki birisi Yunus suresinden 22. bir de gene aynı Yunus suresinden 12. ayetlerden. İkisi Yunus suresi. Başka ayetler de var, okumuyorum çünkü vaktinizi çok fazla almayayım. Gelin bu konuyu sona getirelim. Arz edeyim ki, yani bu dar zamanda bu duygu hemen kendisini gösterdi, onun örneği. Bir de hadisten bir örnek vereyim, konuyu tamamlamaya, bitirmeye çalışayım. Bir kişi gelir İmam-ı Sadık Aleyhisselam'ın yanına, Yebne Resulullah, dolleni alallah mahu. Allah'ın varlığını bana ispat eyle. Ya Allah nedir? Yani var mı, yok mu? Bana bir delil. Dolleni, delil bana gelir. Bir başka hadiste de, bu iki hadiste diyor ki, imama arz ediyor ki, Yebne Resulullah bana delil derken, ama maksadım bu değil ki bana mesela cevher, arez, bu felsefi delillerden istemedi. Bir şey de yine ki benim için anlasın onu. Çok böyle o akıllı delilleri bana deme. Arz edeyim ki. Onları elbette delildir. Varlıkları ya cevherdi, ya arezdi, ya hadisli, ya kadimdi, ya mümkün, ya vacip, bu gibi şeyler inşallah okuyacağız ileride. İmamlar arz ediyor ki bunları bana deme. Bir şey de benim içimden bunu hissedeyim. İmam Sadık Aleyhisselam buyuruyor ona, acaba gemiye bindin mi? Bindim diyor. Denizde hareket ettiğinizde fırtınaya yaklaştınız mı? Diye yaklaştı. Öyle bir an oldu mu ki daha gördün ki daha ne sen kendin, ne gemideki kaptan, ne oradaki yüzücüler sana bir fayda vermeyeceğini hissettiğin an oldu mu? Diyor ya Resulullah. Öyle bir şey, sıkıntı yaşadık ki artık öyle kendi derdimize düştük. Dedik ki daha kimseye de bakmıyor. O zaman bir şey aklına geldi mi ki burada yani bir varlığa yak tutsunsan o seni kurtarar diye bir his hissettin mi? Böyle öyle bir his. Ha, işte o his Allah. O dar anında içinden bir şey gelir ha. O dar anında, o çaresiz anında, o hastanede doktorun artık fayda vermeyende, ilaç fayda vermeyende elin açma hissediyorsun ya. Arz edeyim ki işte o Allah'tır işte. Bak, senin içinde var bu duygu. Bu duyguyu bilim adamları, psikoloji uzmanları diyorlar ki, şöyle açıklamışlar. Demişler ki, insanın fıtratında, yaratılışında dört boyut var. Dört özellikle fıtri duygu var. Bunlardan birisi, arz edeyim ki, demişler ki, bilinçlenmedir ki işaret ettik. İkincisi gene işaret ettik. İnsan kendi yararını ister. Hayır peşinde olmak hissi. Üçüncü his güzellik hissi. İnsanların içerisinde bir güzellik, güzelliğe meyil, güzelliği sevme hissi var demişler. Hatta bu bazen insanlarda sanat boyutunun ön plana çıkar. Bu his birilerinde çok güçlü olunca o ne oluyor? Sanatkar oluyor, ressam oluyor mesela, ya mesela güzel sanat, insandaki güzel sanatlar. O sanatı, insanın sanat boyutunu ön plana çıkaran bu duygudur. Bu hangi insanda daha çok olursa o insanda o sanatkar olur. Bakıyorsun ki bir alanda çok güzel ressam olmuş mesela. O duygudan öyle yazılar yazıyor ki mesela diyelim ki, İnci gibi de mesela inci kelimesini kullanıyoruz mesela. O güzel mesela insanı hayran bırakan bir hattat oluyor mesela. Bu güzellik hissi, güzelliğe meyil hissi. Dördüncü his de demişler ki din hissi, inanma hissi. Bilim adamlar diyorlar ha. Yani psikoloji, insan psikolojisi inceleyenler. Bu inanma hissi de insanın fıtratında olan boyutlardan birisidir. İşte bu inanma hissi arz edeyim ki bizim kendi içimizdedir. Peki o zaman sorduğumuzda bu soruyu, beşeri kim ne itti bu inanç konusuna gömül versin, vakit ayırsın, fikir yorsun? Kardeşim bu kendi içinden geldi bu his. Başka bir şeye gerek yoktu ki. Bu his onun içerisindedir. Bu onun fıtratındadır. Ve bu yüzdendir ki, bu insanın fıtratında olduğundan dolayıdır ki, hiçbir dönem, hiçbir zaman, asırlar boyu, geçmişten ta şimdiye kadar, beşerin var olduğu anda şimdiye kadar, dinsiz bir toplum yoktur. Dinsiz bireyler ara sıra olmuştur. Onlar biraz kendilerini zorluya zorluya dine. Onu da diyeceğim yani gene sebebini. Bir takım diğer diş etkenlerle o fıtratlarını öldürüp de dinden kaçanlar olmuş ama dinsiz toplum yoktur. Beşer olduğu andan itibaren dinle beraberdir. Ve dolayısıyla arz edeyim ki hiçbir bu işte niye? Onun içerisinde olan bir duygudur. İçerisinde olan bir histir. Beşer var olduğu sürece bu devam edecek. Peki neden mesela bazı insanlar bu his bunların içerisinde olduğu halde bu dinden kaçabiliyorlar? Bunun sebebini mutlaka arayıp bulmamız lazım. Bu aynen ona benzer ki her anne baba nedir? Evladını nedir mutlaka? Muhabbetini taşır değil mi? Evlada muhabbet, anne baba. Bütün annelerin, anneler bunu dışarıdan mı arıyorlar bu duyguyu? Babalar bu duyguyu dışarıdan mı arıyor? Yok, işlerinde var. Her insan kendi evladını sever. Ama bazen bakıyorsun ki bazı anne baba çıkıyor ki evladını ne? Öldürerek, öldürmeye kadar götürüyor değil mi? O sevdiği evladı öldürüyor kendi eliyle. O zaman bunun acaba içerisinde evlat sevgisi yok mu? Var mutlaka. Peki ne oldu? Bir başka faktör, bir başka etken gelip bu etkeni yenmiş oldu. Ha, demek başka bir sebep oraya, araya girdi. Yani bu fıtratta var diye bu her zaman galip olan bu olacak, her zaman bu sesi dinlenecek diye bir şey söz konusu değil. Bazen insanın bu başka faktörler, o faktörler içerisinden olan faktörler de olabilir, başka faktörler dışından gelen faktörler de olabilir. Bir takım diğer faktörler hatta bazen kendi insanın kendi fıtratına, duygusuna bile bazı anlarda galip gelip onu yenilgiye uğratabilir. Aynı bir annenin anne sevgisine rağmen çocuğunu kendi eliyle öldürmesi gibi. Onlar da ki kalkıp Allah'ı inkar ediyorlar, dine karşı direniyorlar. Onlar aynı o annelere benzerler ki işlerinde anne muhabbeti olmasına rağmen çocuklarını neden öldürmeye kalkıyorlar. Ama peki o zaman ne yapmamız lazım? Bu annen için bunu yaptı, bunu araştırmamız lazım. O insana da gereği araştıralım ki bu içerisindeki fıtrata rağmen dinden uzak durmuştur. Bunun sebebi nedir? İnkazına gitmiş bunun. Sebebini aktarmamız lazım. Bu yüzden merhum müteahhide ileli girayiş bir maddi geri diye bir kitap yazdı. Yani ne Türkçesi? Materyalizme eğilim nedenleri. Bu kitabın Türkçe'ye tercüme olmuştur. İlk tercüme eden bendenizim. Yani gerçek ilanda çapı Türkiye'de değil. Arz edeyim ki tahsih daha sonra edilmemiş ama yani çapı olmuş. Materyalizme eğilim nedenleri. Niçin insan materyalizme, maddeciliğe gidiyor içerisindeki din hissine rağmen? Bunu araştırmamız, bulmamız lazım. O halde demek ki özetle ne oldu? Özetle şu oldu ki, dini aramak, dini kavramlar peşine takılmak, bizim kendi iç dünyamızdaki taşıdığımız fıtrattan kaynaklanıyor. Başka yere gitmemize gerek yoktur. Ancak arz edeyim ki burada bir soru daha soruyorlar. Bazıları diyorlar ki kardeşim, ya her ne kadar siz burada diyorsunuz tamam bizim içimizde böyle bir duygu var ama ya bu din konusu çok zor bir konudur. Sonuç alınması zor konudur. Niye bizi bu konuya yine getirip takıyorsunuz böyle? Niye? Doğru ki ya öyle bir zor konudur ki din konusuna girsek burada biz sorunu çözemeyiz. Gelin biz gidelim, çözebileceğimiz konularla uğraşalım. Bunu soru diyenler inanmayanlar, inananlara diyorlar. Diyorlar ki inanmayanlar. Kardeşim, din konuları çok derin, ağır, zor, çözülmez, beşerin fikrinin o konuda bir yere varabileceği konular değil. Gelin biz beşeri burada yormayalım, beşeri bırakalım kendi dertleriyle, sıkıntılarıyla, sorunlarıyla ilgilensin. Bu dini de artık ya bırakalım kenara bir. Niye? Sıkıntılı bir konudur ya, bu zor bir konu, çözümü zordur. O zaman din konusu araştırmayalım gibisinden bir soru yöneltiyor. Cevap şudur ki, evvelen siz gidiyorsunuz din konusu çok ağır zordur, insanın aklının çözemeyeceği bir konudur gibi iddianız mesnetsiz ve değersizdir. Hayır, insan aklı bu konuda, insanın arz edeyim ki, insanı tatmin edebilecek bilgileri insana anlatıp anlatabilecek kapasiteye insan aklına nedir? Sahiptir. Zaten biz bu konuya eğildiğimizde elhamdülillah kendi vicdanımızı rahatlatacak kadar bilgi edinmiş oluyoruz. Aslında birçok konular var ki biz diğer konularda da zor bile olsa araştırma, bunlar da onlardan, yani din konusu öteki konulardan daha zor değil. Beşer bir nice matematik sorunlarıyla çözmeye çalışıyor, nice bilmem felsefi konuları, nice bilmem ilmi konuları ki ilk başta çok ağır görülen bir konu ama beşer aklı oraya daldığında elhamdülillah o konunun öhdesinden geliyor. Din de onlardan zor değil. Evvelen bu bir din, sizin dediğiniz kadar çözülmeyen bir konu değil. Saniyen, kardeşim, zor olsa bile İnsan bir konudan eğilmesi, o konuya yönelmesi için sırf iş konunun kolay olması bir insanı itici faktör değil. Peki nedir? Konunun ehemmiyeti, önemi açısı da var. Bir konuya insan eğilmesi iter. Din konusunun önemi. Biz bakıyoruz ki din konusu, demin arz ettiğim birinci soruya cevap, din konusu o kadar önemlidir ki bizim hayatımızın bütününü ilgilendiren bir konudur. Çok önemli bir konu olduğundan dolayı ne kadar zor olursa olsun, ne kadar ağır konu olursa olsun yine bizim aklımız diyor ki bu zorluğa rağmen, bu sıkıntıya rağmen, bu ağırlığa rağmen bu konuyu eğil. Çünkü çok önemli bir meseledir bu. Hayati meseledir. Eğer bu konuya eğilmezsen, bunun doğru dürüst anlayıp kendine bir yol çizmezsen sonrasında bak ebedi bir bedbahtlık olabilir, ebedi bir hayrı kaybetmek söz konusu olabilir. Dolayısıyla insanın bir konuyu ilgilenmesi için sadece o konunun kolay olması şartı değil, yok söz konusu değil. Konu zor olsa bile önemli konulara insanın aklı o konuya diyor ki mutlaka o konuya önem ver, ilgilen çünkü konu çok önemlidir. Her ne kadar orada çok sıkıntı çeksen bile. O halde sözün tamamı, kısasız özeti şu oldu ki, biz arz edeyim ki din konusuna, dini kavramlara, dini inanışlarımıza yönelmemiz, bu konuyu araştırma yapmamız bizim kendi iç dünyamızdaki fıtratımızdan kaynaklanıyor. Birçok boyutumuz bu konuyu bizi eğilmemizi sağlıyor ve o kadar önemli bir konudur ki biz bunu ihmal etme imkanımız söz konusu değil. Bu konuya inananların, dini kabul edenlerin vermiş olduğu cevapların bir özeti, hulasası idi. İnşallah bununla yetinelim. Bir sonraki bahsimizde de inanmayanların bu konudaki düşüncelerini arz edip bu konuyu bitirerek inşallah bir sonraki haftada da yine bu konunun devamını bahsedeceğiz. Ardından Allah'ın izniyle artık fıkıh bahsini de gündeme getireceğiz. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Sorularınız varsa hizmetinizdeyim. Allah cümlemizden razı olsun. Yorgunluğumuzun gitmesi için bir de çay inşallah. Büyüsünler çayınızı için inşallah. Teşekkür ederim.